Ayrım 11. Aday memurların temel eğitim ders notları 2. Sayfa 160. 7. Grup iletişimi. İnsanlar toplumdaki yaşamlarını çeşitli gruplar içinde sürdürürler. Bireyin tutumlarının pek çoğunun kaynağı ve varlığı bireyin bağlı bulunduğu gruptadır. Kişinin tutumları grubunun kurallarını, değerlerini, inançlarını yansıtmak eğilimdedir. Ayrıca bireyin tutumlarını koruyabilmesi için aynı biçimde düşünen kimselerin desteği de gereklidir. Grupları toplumsallaşma süreci açısından iki başlığa ayırabiliriz. Toplumsallaşma sürecinin ilk dönemlerinde bireyin içinde bulunduğu gruplara birincil grup, doğal grup denir. Yani aile, yaş ve cinsiyet grubu gibi bireyin iradesi dışında üye olduğu gruplara birincil grup diyoruz. Toplumsallaşmanın ileri aşamalarında belirli amaçlar doğrultusunda toplumun isteğine bağlı olarak niteliklerin farklılaştığı gruplara da ikincil grup, kazanılmış grup denmektedir. Kişinin özdeşleştiği, değer yargılarını benimsediği ve davranışlarını model olarak aldığı gruplara ise referans grupları adı verilmektedir. Gruplar amaçlarına göre birbirine bağlı aşamalardan geçerek oluşurlar. Bazı grupların biçimlenmesi sadece pratik bir amacın ya da görevin gerçekleştirilmesiyle sınırlıyken diğer bazıları da daha kalıcı bir karaktere sahip olabilirler. Grupların oluşmasının ilk aşaması biçimlenme aşamasıdır. Bu aşama grubu oluşturan bireylerin beraberliklerinin farkında olması veya beraberliğe karar vermesi ve algısal çerçeveleri geliştirmesi için geçen zamandır. Ekonomik, siyasal ve kültürel çıkar amaçlı grupların oluşması ayrıntılı planlamanın bir sonucudur. Grupların oluşmasında amaçlar ve görevler belirlenir, amaçların gerçekleşmesi için roller, kurallar, yapılar ve süreçler geliştirilir. Görev grupları oluşturulduktan sonra görevlerini yerine getirirler ve görev sona erdikten sonra grup dağılır. Kalıcı gruplar ise sürekliliklerini sağlamak için etkinliklerine devam ederler. Bunun için sürekli kendilerini var eden koşulları yeniden üretmek zorundadırlar. Bireyden günlük yaşamında ait olduğu ya da kendisine ait hissettiği gruplara uyması beklenir. Yazılı ya da yazısız, sözlü olarak belirtilmiş ya da belirtilmemiş olsun, grup kuralları grubun hem iç ilişkilerini hem de diğer gruplarla ilişkilerini düzenler. Kurallar, grup içinde ve gruplar arasında uygun davranışları ve beklentileri tanımlayarak çizilen çerçevelere uygun olanların ve olmayanların belirlenmesini sağlar. Grup normları kurallardan oluşur. Normlar, oluşumu ve değişimi düzenleyen ve grup dayanışmasını teşvik eden kurallar bütünüdür. Normların kaynağı grubun üretim biçimi ve erk yapısıdır. Normlara uyma yoluyla değişim denetlenir, var olan grup düzeni sürdürülür. Dolayısıyla normlar grup amaçlarının gerçekleştirilmesinde işlevseldirler. Grup normlarına uyma beraberinde ödül ve fayda sağlar. Elde edilen ödül ve fayda yoluyla bireyler psikolojik, ekonomik ve toplumsal gereksinimlerini karşılama olanağı bulurlar. Normlara uymama ise birey için çeşitli riskler ve cezalar getirir. Bu riskler ve cezalar onaylanmamaktan meşrulaştırılmış öldürülmeye kadar değişebilir. A. Grup bağlılığı. Grup bağlılığı, grubu oluşturan insanların birbirine ne denli kenetli olduğunu gösteren, gruptaki insanların ortak duygularının yoğunluğunu anlatan bir kavramdır. Grup bağlılığı, grubun yapısına bağlı olarak değişir. Gruplar, oluşum amaçlarına, denetim mekanizmalarına, grubun resmi ve kültürel yapısına, katılma koşullarına ve olanaklarına bağlı olarak farklı bağlılık biçimlerine sahiptirler. B. Grup performansı. Grubun amaçlarına ulaşmasının ölçüsü, grubun performansıdır. Grup performansı, hem grup içi ilişkilerde hem de gruplar arası ilişkilerde önem kazanır. Gruplarda performans ölçümleri genellikle endüstriyel yapılarda gerçekleştirilir. Buralarda işe alınma kararında en önemli ölçü alınacak kişinin en azından saptanmış belli bir performansı tutturmasıdır. Grup performansının düşmesine neden olan grup üyeleri de işinden olurlar. C. Grup kuramları. Gruplarla ilgili çeşitli kuramsal yaklaşımlar vardır. Bunlardan görevselci kuramlar, grupların görevlerini nasıl yaptıklarına yani performans sorunlarına odaklanırlar. Karar verme, enformasyon toplama, amaçların belirlenmesi ve karşılanması gibi konuları açıklamaya çalışırlar. Bu kuramlarda amaç, grubun en fazla fayda sağlayacak biçimde çalışmasının nasıl sağlanacağını açıklamaktır. Yapısallaştırma kuramı, gruptaki farkları, sorunları, görevsel etkileşimleri, ilişkileri ve grup tarihini ele alır. Grupların kural ve değerlerini, sahip oldukları güçleri açıklamaya çalışır. Aynı zamanda grubu etkileyen görev tipleri ve grup bağlamı ile ilgili değişkenlere önem verir. Grubun deneyim ve bilgisine, karar yapılarına, türüne, büyüklüğüne eğilir. Etkileşim kuramları ise yapısallaştırma kuramına benzer biçimde grup sürecinde merkezi olan insan ilişkilerine eğilirler. Bunu yaparken görev etkenini bir yana bırakırlar. İnsanlar gruplar içinde yaşarlar ancak içinde yer aldıkları grupları tarihsel ve maddi koşullar içinde oluştururlar. Dolayısıyla bir grubu inceleme, grubun kendini ve içinde bulunduğu toplumsal çevreyi nasıl yarattığına ve genel yapı tarafından nasıl yaratıldığına bakarak gerçekleştirilebilir. Ç. Grup iletişimi. Gruplar varoluş nedenleri ve yapıları ne olursa olsun varlıklarını iletişimde sürdürürler. Grup iletişimi, örgütlü yerdeki durum ve rollere, mülkiyet ve erk ilişkilerine göre farklı nitelikler taşır. Bu nitelikler eşitçil, paylaşımcı, katılımcı ve özgür bir ilişkiden tek yönlü egemenliğin olduğu ve mücadelelerin verildiği ilişki biçimlerine kadar değişiklik gösterir. Örneğin birkaç arkadaşın bir kahvedeki sohbetiyle bir iş yerindeki müdür ile işçinin arasındaki iletişim niteliği farklıdır. Grup iletişimi, grup içi iletişim ve gruplar arası iletişim olarak ele alınabilir. 1. Grup içi iletişim. Grup içi iletişim, çoğunlukla karşılıklı etkileşimi olanak verecek sayıda kişinin, uzamsal olarak birbirlerine görece yakın oldukları, bir bağlamda gerçekleşen iletişimlerini anlatır. Ancak bu tanım, daha çok yüz yüze ilişki biçiminde gerçekleşen küçük grup iletişimine denk düşmektedir. Ayrıca küçük grup iletişiminin telekonferans gibi araçlarla, fiziksel olarak aynı ortamı paylaşmayan insanlar arasında mesaj alışverişiyle gerçekleşen bir biçimi de bulunmaktadır. Küçük grup iletişimin yanında, bireylerin aralarında bir ilişki ve etkileşimden çok, izler kitle olarak merkezi bir iletişimciye yanıt verdikleri toplantılarda büyük grup iletişimi olarak adlandırılmaktadır. Örneğin, siyasal mitingler, konferanslar ve bunun gibi. Grup içi iletişimin biçimi, grubun kendini ve ilişkilerini üretme biçimine bağlı olarak oluşan ve gelişen karmaşık bir yapıdadır. Grupta, kişilerin bir ilişkiyi ve iletişimi başlatma, koşullarını belirleme, sürdürme ve son verme olanaklarına sahip olup olmaması grup içi iletişimi biçimlendirir. 2. Gruplar arası iletişim. Gruplar arası iletişim en az iki grup arasındaki iletişimdir. Bazı durumlarda gruplar arası ilişki oldukça açıktır. Örneğin bir firmanın işçisiyle diğer bir firmanın işçisi arasındaki arkadaşlık iki firma arasındaki bir ilişkiyi yansıtmaz ve gruplar arası iletişim değildir. Ancak bu iki işçi firmayı temsil eden bir görüşme yapıyorsa o zaman firmalar arası bir iletişim vardır ve firmaların birbirleriyle ticari ve diğer ilişkileri de gruplar arası iletişim niteliğini taşır. Gruplar arası iletişimde grupların mutlaka birbirleriyle farklı türden olması gerekmez. Örneğin aileler arası gibi. Farklı gruplar arasındaki iletişimde örneğin ailenin devlet kurumlarıyla ilişkisi gibi gruplar arası iletişime girer. A. Çatışma ve çözüm. Gruplar arası ilişkilerde anlaşmazlık ve çatışma kaçınılmaz bir insan gerçeğidir. Anlaşmazlık ve çatışma, grup içinde bireysel veya gruplar arası mücadeleleri yansıtan, gözlemlenebilen davranışsal veya gözlemlenemeyen duygusal nitelikler taşır. Çatışma durumunda bireyler çözüm yolları geliştirerek duruma çare ararlar. Karar vermede bireyin çıkar hesapları ve bu hesabın yapıldığı koşullar ve bağlam rol oynar. Kişi çatışmayı kendi istemleri yönünde çözmek ister, fakat örgütlü yaşamdaki koşulları denetleme ve böylelikle istediğini elde etme olasılığı sahip olduğu güce bağlı olarak değişir. Herhangi bir kişiler arası veya grup içi çatışma durumunda kişilerin başvurduğu ya da başvurmak zorunda kaldığı en yaygın çözüm yolları şunlardır. Çatışmadan kaçınma, eğer olanaklıysa. Çatışma durumunda uzlaşmaya gitme, diğer taraf izin verirse. İstemlerden vazgeçerek anlaşmaya varma. Rekabete girme, işbirliğine girme, diğer taraf işbirliği istiyorsa. Grubu terk edip ilişkiye son verme, eğer yapabilirse. Çatışmanın nedeni ve çözümü üzerinde anlaşmaya varma, eğer olanaklıysa. Çaresizlik nedeniyle boyun eğme, idare etme adı altında çatışmayı tatlıya bağlama. Çatışmanın çözümünde anlaşmazlık konusu olan olay üzerinde iki tarafın da hoşnut kalacağı bir çözüm beklenir. Ancak örgütlü çıkar ve erk ilişkilerin egemen olduğu bir dünyada böyle ideal bir durum olasılık dışıdır. Bu nedenle çatışmanın çözümü, tek tarafın kazanması ve diğer tarafın amaçlarının gerçekleşmemesi ya da istenilen düzeyin çok altında gerçekleşmesiyle sonuçlanır. Yani aslında çatışma ortadan kaldırılmamıştır, meşrulaştırılmış ya da gayrimeşru güç kullanımıyla anlaşmazlık güçsüz tarafın aleyhine sonuçlandırılmıştır. Dolayısıyla grup içi ve gruplar arası çatışmalar çoğu kez gerçek anlamıyla çözüme kavuşmaz. Çünkü çatışma nedeni ortadan kaldırılmamıştır. Gerçek anlamıyla bir çatışma, çözümü olabilmesi için çatışmaya neden olan koşulların değiştirilmesi gerekir. Çatışmaları çözümleyebilmek amacıyla gruplar, örgütler, kuruluşlar ve devletler çeşitli mekanizmalar oluşturmuşlardır. Ombudsmanlık, tüketici haklarını koruma, işçi memur haklarını koruma, grup içinde şikayet mercileri ve kutuları, İhtiyarlar heyeti, sendikalar ve bunun gibi bu tür pratik ve yasal mekanizmaları örnektir. 8. Örgüt iletişimi. A. Örgüt kavramı. Örgütler en geniş anlamıyla insanların belli örgütlü zaman ve örgütlü yerde birlikte olduğu, belli üretim biçimi ve ilişkilere sahip olan amaçlı yapılardır. Örgüt denildiğinde genellikle bir veya birden fazla kişinin belli amaçlarla kurduğu tüzel birlik anlaşılır. Bu anlamda örgüt, amacına göre siyasal, kültürel ve ekonomik ya da bunların karışımı bir birlik olabilir. Kamusal ya da özel olabilir, kurum, enstitü ya da şirket olabilir. Dolayısıyla örgüt kavramı yalnızca şirketleri özgü ve yalnızca şirketleri içeren bir kavram değildir. Örgütler, farklı yaklaşımlara göre farklı biçimde anlamlandırılırlar. Rasyonel sistem yaklaşımı, örgütleri belli amaçları güden ve oldukça yüksek düzeyde kurallara bağlanmış topluluklar olarak tanımlar. Bu yaklaşımda örgütler, kişiler tarafından belli amaçların ortaklaşa gerçekleştirilmesini desteklemek için yaratılmış toplumsal yapılar olarak ele alınır. Bu yaklaşımda örgüt, insanların kendi çıkarlarını gerçekleştirmek için kendi iradeleriyle katıldıkları bir ortaklık olarak görülmektedir. Ancak örgütlerin oluşumunu ve örgütlere katılmayı özgür iradeye bağlamak çoğu kez doğru değildir. Örneğin, özel şirketlerde asgari ücretle çalışan kitleler bu örgüte özgür iradeyle değil, koşulları zorladığı bir gönüllülükle katılmak durumunda kalmışlardır. Örgütleri doğal sistem olarak ele alan yaklaşıma göre, örgüt, katılanların sistemin yaşaması için ortak çıkarı paylaştığı ve bu amacı gerçekleştirmek için formal olarak yapılanmamış, kolektif etkinlikleri gerçekleştiren topluluktur. Bu tür doğallık yaklaşımı, örgütsel yapıları kolektif kaçınılmaz bir gereksinim olarak sunup evrenselleştirmeye yönelir. Böylelikle örgütler kolektif çıkarların bir ifadesi olarak sunulur. Örneğin dini örgütler inanma gereksinimini, siyasal örgütler yönetim gereksinimini, ekonomik örgütler ise ekonomik gereksinimleri karşılamak için doğal olarak vardırlar. Örgütleri açık sistemler olarak ele alan yaklaşıma göre örgütler durağan değildirler ve kolayca tanımlanamazlar. Çevreleri tarafından biçimlenirler ve gözeneklidirler. Örgüte katılanlar ortak amaca sahip olmak zorunda değildirler. Katılımlar geçici koalisyon biçimindedir. Açık sistem yaklaşımı tipik Amerikan iş ve siyasal ideolojisini yansıtan bir niteliğe sahiptir. Örgüt tanımlamalarındaki farklılıklar hem farklı disiplinlerdeki hem de aynı disiplin içindeki kuramsal yaklaşım farklılıklarını yansıtmaktadır. Örgütü sağlıklı bir biçimde tanımlamak için öncelikle bir örgüt grubunu belli bir zaman ve mekan içinde ele almak gerekir. Yukarıdaki tanımlamaların çoğu genellikle endüstriyel örgütlenmeler için düşünülmüştür. Oysa örgütler farklı doğaya sahip birlikteliği, işbirliğini, belli kurallara göre paylaşmayı, özgürlük ve köleliği, üretim, dağıtım ve tüketimle ilgili mülkiyet ilişkilerini ve rekabeti içerirler. Örgüt olgusu, insanın biçimlendirdiği bir yapısal etkinlikler bütünüdür. Bu bütün, aynı zamanda kendini çevreleyen diğerlerinin bir parçasıdır ve onlarla etkileşim içindedir. B. Örgütsel iletişim. Her örgütsel birim kendi içiyle ve dışıyla iletişimdedir. Örgüt iletişimi esas olarak üyelerin eylemlerini, örgüt hedeflerini karşılayacak biçimde eş güdümlemek, üretime ilişkin oydaşma yaratmak amacıyla örgüt üyeleri tarafından simgelerin üretimi, iletimi ve yorumudur. Örgüt iletişiminin daha yalın bir tanımı herhangi bir örgüt içinde mesaj gönderme ve alma işlemidir. Örgüt iletişimi konusundaki egemen yaklaşımlar, iletişimi örgütte başarılan bir şey olarak görürler. Dolayısıyla örgüt iletişimi, yönetimsel becerilerin geliştirilmesi, çeşitli iletişim araçlarının etkinliğinin artırılması ve iletişimin başarısızlığının nedenlerini bulma istemlerini kapsar. Geleneksel egemen yaklaşımlar, örgüt iletişimini incelerken en az 4 yol izlerler. Enformasyon transferi. Burada amaç, iletişimin başarısını değerlendirmektir. Bu amaçla gönderilen mesajın aynen alınıp alınmadığının ölçmesi yapılır. Bu ölçmede, insanlığın mesaja verdikleri geri bildirim bağlamında gerçekleştirilir. Alışverişsel süreç. Başarılı bir iletişimde bulunanlar arasında paylaşılan anlamın ölçmesi yapılır. Stratejik kontrol. Başarılı iletişim, iletişimde bulunanlar ve örgütün amaçlarını karşılayan uyumlandırılmış eylem bakımından ölçülür. Bu ölçmede örgütün stratejik kontroldeki başarısı belirlenir ve ölçme sonuçlarına göre stratejiler gözden geçirilerek kontrol mekanizmalarının etkinliğinin artırılmasına çalışılır. Yaratıcılığı dengeleme ve sınırlılıklar. Başarılı iletişim, bireylerin ve örgütlerin amaçlarını nedenle gerçekleştirdikleri bakımdan ölçülür. Böylelikle etkinin sağlandığı alanlar belirlenmekte ve engeller saptanmaktadır. Amaç bu sınırları ve engelleri aşarak etki alanını genişletmektir. C. Örgütte iletişimin işlevleri. Parsons ve Shields'in temsil ettiği yapısal fonksiyonalizm yaklaşımı, örgütü toplumsal alt sistem olarak ele alır ve iletişimin örgütsel süreçte oynadığı roller üzerinde durur. Bu yaklaşıma göre örgüt içi iletişimin işlevleri şunlardır. Üretim işlevi. Örgütün bir amacı vardır ve bu amaca uygun olarak üretim yapılır. İletişim, bu örgütsel üretimlerin yapılmasını sağlar. Muhafaza etme işlevi. Örgütün varlığını sürdürebilmesi için çalışmasıyla ilgili kuralları, politikaları, iş yapış biçimlerini belirlemesi, iş kültürü geliştirmesi gerekir. Bu tür düzen sağlama ilişkilerinin yürütülmesi iletişimle gerçekleşir. Yenilik. Bu işlev örgütteki değişimle ilgilidir. Örneğin geri besleme, yeni fikirlerin ve uygulamaların gelişmesi, uzun dönemli planlama gibi. Belirsizlik azaltma. Karar verme ve uygulamada günlük rutinin sürmesi yanında rutin dışı oluşumlarda belirsizliği azaltmak, tehlike ve riskleri azaltıp faydaları çoğaltmak gerekir. Bu da hem örgütte çalışanlarla hem de dış çevreyle ilişkilerde denetim mekanizmaları oluşturup uygulayarak yapılır. Halkla ilişkiler, örgüt içinde ve dışında belirsizlik azaltma ve seçenekler arasından en uygun olanın seçilmesi ve uygulanmasında örgüte önemli katkılarda bulunur. Belirsizliğin azaltılmasında önemli olan şey gerekli informasyonun sağlanmasıdır. Ç. Örgüt iletişiminin yapısı. Örgütte iletişimin yapısı, iletişim kalıpları temel alınarak resmi ve resmi olmayan iletişim biçiminde sınıflandırılır. 1. Resmi iletişim. Örgütün egemen yapısı tarafından belirlenen kanallar ve ilişkiler yoluyla örgütte çalışanların görevleriyle ilgili resmi rollerini yerine getirmelerindeki iletişimdir. Resmi iletişim, örgütsel yapıya paralel olarak üç biçimde gerçekleşebilir. Aşağı doğru iletişim, yukarı doğru iletişim ve yatay iletişim. 2. Resmi olmayan iletişim. Resmi iletişimin dışında örgütün günlük çalışması sırasında sürekli olan iletişimdir. Dedikodular ve söylentiler resmi olmayan iletişim biçimleridir. Söylenti, doğrulanmayan bilgiye dayalı, kolayca yayılan ama çoğu kez durdurulması çok zor olan mesajlardır. Söylenti, gizlilik isteyen örgütlerde daha çok görülür ve hem yatay hem de dikey yönde akar. Dedikodu, iki birim arasında bir üçüncü birim hakkında bir kazanç edinme amacıyla üstlenilen iletişimdir. Genellikle teklifsiz ve kişiler arası iletişim durumlarını dile getirmede kullanılır. Stanford'a göre resmi olmayan iletişim, tanınma, güç ve statü arzusu gibi toplumsal gereksinimler ve toplumsal denetim gereksiniminden kaynaklanır. D. Örgütsel iletişimin türleri. Örgütsel iletişimi, örgüt içi iletişim ve örgütün dış çevresiyle iletişimi olarak incelemek olanaklıdır. 1. Örgüt içi iletişim. Örgütlerdeki iletişim, erk yapısı ve bu yapının karakterine göre belli biçimler alır. Bazı yapılar hoşgörüye izin verirken bazılarında hoşgörüye yer yoktur. Bazı örgütsel yapılarda kişiler arası iletişimde gönüllü katılım ve insancıl ilişkiler vardır. Bazı yapılar ise planlı olarak yaratılmış sahte demokrasi ve sahte katılımcı imajlara dayanır. Bazı örgütler katılımcıları arasındaki iletişimi artırabilmek için dilek ve şikayet kutuları kullanırlar. Bazı firmalar çalışanlarının seslerini özgürce duyurmalarını isterler ve önerilerini sunmaya teşvik ederler. Bu amaçla toplantılar düzenlerler, çeşitli mekanizmalar geliştirirler. Karar vermeye doğrudan veya dolaylı etki yapan iletişim girişimleri hem örgütte hem de toplumda demokrasinin gelişmesi açısından önemlidir. 2. Örgütün dış çevresiyle iletişimi. Örgütün dış çevresiyle iletişimi günlük varoluş etkinliklerinin kaçınılmaz bir parçasıdır. Örgütün dış çevresi, devlet kurumlarından örgütle geçici ya da sürekli bağı olan bireylere kadar çeşitlilik gösterir. Örgütteki bir katılımcının dış çevreyle ilişkilerinde özgürce davranması ve karar vermesi örgütün doğasına göre değişir. Bazı örgütler üyelerinin örgüt hakkındaki konuşmalarına kesin kısıtlamalar getirirler. Örneğin, ordu bir örgüt olarak üyelerinin kendisi hakkındaki konuşmalarına sınırlamalar getirmiştir. Oysa aile bir örgüt olarak alındığında böyle bir sınırlama yoktur. Bir örgütün dış çevresiyle iletişiminde pazarlama, propaganda, reklam, halkla ilişkiler, kriz yönetimi, kamu konuları yönetimi, lobicilik, medya ilişkileri gibi farklı amaçlar ve iletişim biçimleri kullanılır. 9. Kitle iletişimi. A. Kavram. Kitle iletişimi, kitle medyası adı verilen basın, radyo, sinema, televizyon ve internet gibi araçlarla aracılanmış iletişim biçimidir. 1940'ların başında Harold D. Laswell, siyasal erk ve propaganda üstüne yaptığı çalışmalarda ilk kez kitle iletişimi terimini kullanmıştır. Böylelikle toplumun örgütlenmesini yöneten modern koşulların belirlenmesinde ve toplumsal fenomenlerin çözümlenmesinde iletişimin önemi tanınmıştır. Kitle iletişiminin başlıca özellikleri şunlardır. Kitle iletişiminin izler kitlesi görece geniştir. İzler kitle çeşitli toplumsal kümelerden gelen ve değişik niteliklere sahip insanlardan oluşan ayrı türden bir topluluktur. Kitle iletişimi, kimliksiz bir izler kitle topluluğuna seslenir, yani izler kitle üyesiyle iletişimci genellikle birbirlerini kişisel olarak tanımazlar. Kitle iletişiminin içeriği herkese açıktır. Bu niteliğiyle kamusal bir özellik taşır. Kitle iletişim araçları, kaynaktan uzakta bulunan ve birbirlerinden ayrı olarak konumlanmış çok sayıda insanla aynı anda ilişki kurabilirler. Kitle iletişiminin gerçekleşmesi için karmaşık ve biçimsel kurumlara gereksinim vardır. İletişimci ile izler kitle arasındaki ilişki, izler kitlenin kişisel tanışıklığı olmayan profesyonel iletişimci rolündeki kişiler aracılığıyla kurulur. Kitle iletişimi tek yönlüdür ve izler kitlenin anında yanıt verme olasılığı yoktur. Kitle iletişim araçlarının ürünleri hem fiziksel anlamda hem de bireye maliyetinin oldukça az olması nedeniyle parasal anlamda halkın çoğunluğu için kolayca elde edilebilir durumdadır. Bununla birlikte yeni iletişim teknolojileri kitle iletişiminin yukarıda belirtilen bazı özelliklerini tartışmalı hale getirmiştir. Bunun nedeni günümüzde kitle iletişimi ile diğer iletişim biçimleri arasındaki sınırın yeni teknolojiler tarafından giderek belirsiz hale getirilmesidir. Kablolu televizyon, ev bilgisayarları, elektronik posta, elektronik yayıncılık gibi iletişim araçları çeşitli iletişim biçimlerini bir arada gerçekleştirmektedir. B. Kitle iletişiminin gelişimi. Yakın ve uzak yerdeki olguların haberi her zaman çok önemli bir mal ve kontrol amaçlı araç olmuştur. İlk çağlardan beri imparatorluklar egemenlikleri altındaki bölgelerde kurdukları iletişim sistemleriyle ve komşularına gönderdikleri casuslarla enformasyon toplamış ve değerlendirmişlerdir. Böylece yönetim alanlarını etkin bir şekilde kontrol etme, başarılı savaş yapma, düşmanını siyasal alanda yenme üstünlüğünü kazanmaya çalışmışlardır. Aynı zamanda enformasyon, tarih boyunca satılan ve satın alınan, denetlenen ve sansüre tabi olan bir ticari mal olmuştur. Bu enformasyon yönetimi işinde, insanlar, atlar, develer, güvercinler, kuleler, savaş ve kervan yolları, haberciler, casuslar, din adamları, gezginler, tüccarlar ve ulaklar kullanmışlardır. Ancak teknolojiyle aracılanan bir biçim olarak kitle iletişimi, yazının kullanımından başlayarak matbaanın bulunması ve basının oluşup yaygınlaşmasıyla başlamıştır. 1. Yazının icadı. Uygarlık ateşin icadı ile başladığı halde tarih ancak yazının icadı ile başlayan dönemi kapsamaktadır. Yazılı iletişim, insanın zaman ve uzaydaki iletişim olanaklarını genişletmede en etkin ilk iletişim biçimidir. Yazılı iletişim, bilgi ve deneyimleri zamanında biriktirme ve uzaklara iletme açısından sözlü iletişime göre çok daha fazla olanak ve güvenilir bir yol sağlar. İlk yazı, eşyayı tanımlamıştır. Bu bakımdan ilk yazı, eşyayı meydana getiren hecelerin görüntüsüdür. Yazı, olayları resimlerle anlatmak, yani bir haberi başkalarına iletmek isteğinden doğmuştur. Yontma taş çağından kalma mağaraların duvarlarında ilkel resim yazı örneklerinin kalıntılarına rastlanır. Bu resimlerin çoğu genellikle o günün insanının yaşamının gereği olan av seferlerini yansıtır. Fakat resimlerin bazılarında insan yerine iki yatay çizgiyle kesilmiş dikey bir çizgiden oluşan şekiller vardır. İşte bu çizgiler resim yazının başlangıcını oluşturmaktadır. Çağımızdan 8000 yıl önce Mısır'da önce cilalı taş sonra da bronz çağı uygarlıkları kurulmuş, bunlar resim yazının tipik örneklerini yaratmışlardır. Kutsal yazı anlamına gelen ve hiyeroglif denilen Mısır yazısı önceleri resim yazı şeklindeydi. Yazılması ve okunması çok zordu. Bu yazıda resimlerin örneğe benzemesi ilkesi vardı. Resimler artık örneklerine benzemeyip de sadece örneği hatırlatan birer şekil olmaya başladığı zaman asıl yazıya doğru büyük bir atılım oldu. Mısırlılarla çağdaş olan Sümerler, yazı için ince kilden yapılmış tabletler kullanmışlar, heceleri belirten işaretlerden yararlanarak resim yazıdan şekil yazıya geçmişler, kil üzerine küçük değneklerle yazmışlardır. Bu yazıya çivi yazısı denmektedir. Yazı önce demir çubuklarla kil tabletler üzerine yazılıyor, daha sonra bu tabletler fırınlarda pişiriliyordu. Sümerlerin çivi yazısını giderek Akatlar ve Babililer öğrenmişler ve bu yazı bütün Ön Asya kavimlerince benimsenmiştir. Daha sonraki çağların alfabeleri, Sümerlerin çivi yazısı ile Mısırlıların hiyeroglif yazısının karışımından oluşmuştur. Yunan, İbrani, Arap, İran, Uygur, Hint yazıları gibi. Ardından Fenikeliler, eski çağda Ön Asya'da kullanılan çeşitli yazıları bir araya getirerek kendi dillerine uygun bir alfabe bulmuşlardır. Fenike alfabesini Cadmus alıp düzelterek Yunanistan'a sokmuş, Yunanlardan da Latinler alıp bugün Batı dünyasınca kullanılan alfabeyi meydana getirmişlerdir. Ekonomik gereklerle ortaya çıkan yazı, toplumsal ve kültürel kurumlar üzerinde etkili olmuş, söz konusu kurumlarda yazının evrimini ve yayılma süreçlerinin yönünü ve hızını belirlemiştir. 2. Kağıdın icadı. Kağıdın ilkel şekli papirüstür. Eski Mısırlılar M.Ö. 2000 yılından itibaren Sibirus papirüs denilen kamış cinsi bitkiden üzerine resim yazı yazılan ince tabakalar yapmışlardır. Papirüsü, Batı Anadolu'daki Bergama şehri uygarlığının bir ürünü olan parşömen, pergament izlemiştir. Parşömen hayvan derilerinin terbiye edilmesi, parlatılması ve mürekkep kabul edecek hale getirilmesiyle elde edilen bir yazı malzemesidir. Bugünkü anlamda ilk kağıt İsa'dan 200 yıl önce Çin'de görülmüştür. Keten ve pamuklu paçavralar ıslatılıp hamur haline getiriliyor, iyice dövüldükten sonra keçeler arasında yayılıp kurutularak bir tür kağıt elde ediliyordu. Kağıdın diğer uluslar tarafından öğrenilip yapılmasına ancak 7. yüzyılda başlanmıştır. Bu yüzyılda Müslümanlar kağıt yapımını öğrenmişler, daha sonra Avrupalılar kağıt yapmayı Müslümanlardan öğrenmişlerdir. 14. yüzyılda Avrupa'da kağıt yapım evleri kurulmuş, 15. yüzyılın sonlarında ise bol miktarda kağıt yapımına başlanmıştır. 1845 yılında da odundan kağıt yapımının temeli atılmıştır. 3. Matbaanın icadı. Bilindiği gibi matbaa, Johann Gutenberg tarafından icat edilmemiştir. Gutenberg tek tek metal harflerle yüksek baskı tekniğini geliştirmiş, Gutenberg'in bu buluşundan sonra matbaacılık yaygın ve hızlı gelişen bir sektör olmuştur. Matbaanın ilk kez kullanılması Uzak Doğu'da başlamıştır. Bilinen ilk baskı 8. yüzyılda Japonya'da yapılmıştır. İmparatoriçe Shotoku Budizm'in kutsal metinlerini Sanskrit dilinde Çin alfabesiyle bastırmıştır. İlk kez tek tek harfler dökerek baskı yapmayı Pi Sheng 960-1297 adında bir Çinli denemiştir. Pi Sheng porselenden harfler kullanarak matbaanın gelişimine hız kazandırmıştır. Matbaa Çinlilerden Uygurlara geçmiştir. Uygurların 9. yüzyıldan itibaren baskı yaptığı bilinmektedir. Avrupa'da matbaacılık özellikle 15. yüzyılda gelişme göstermiştir. Avrupa'da matbaacılığın üstü Hollanda olmuştur. Buradaki basım tekniği tahta kalıplarla yapılmaktadır. Hattatlarca yazılan tahta kalıplar, hakkaklarca kazınmaktadır. Kalıplar bu yöntemle üretilmektedir. Johann Gutenberg ise çırağı Fuss ile birlikte Mainz şehrinde metal harflerle basım tekniğini uygulamıştır. İlk çalışmaları olan 42 satırlık İncil'i 1455 yılında basmışlardır. İlk Türk matbaacısı İbrahim Müteferrika'dır. Lale Devri olarak bilinen dönemde 1727 yılında ilk Türk matbaası kurulmuştur. 4. Basının gelişimi. Basın, kısaca haberleri toplama ve bu haberleri yayma aracı olarak tanımlanabilir. Bu açıdan basın, ilk insan topluluklarıyla eşittir. İnsanlar arasındaki ilk haberleşme, işaretleşme ile başlamıştır. Yüksek tepelerde ateş yakarak ya da tamtam çalarak işaretler ve seslerle doğrudan doğruya yapılan bu kişisel haberleşme yanında, araya uzun mesafeler girdiği zamanlar doğrudan doğruya haberleşmenin toplumsal bağın sürekliliğini sağlamaktaki yetersizliği anlaşılarak, yaya ve atlı haberciler gönderilmesi zorunluluğu doğmuştur. Yazının icadına kadar bu şekilde biçimlenen doğrudan doğruya haberleşme eylemi, yazının icadından sonra dolaylı haberleşme biçimine dönüşmüş, insanlar arasındaki toplumsal ilişkilerin niteliği değişmiş, bu ilişkiler daha karmaşık bir durum kazanmış, yazı haberin kaynağına dönebilmeyi sağlayan sağlıklı bir araç olmuştur. Modern anlamdaki basının ortaya çıkması, elle yazılan kitaplar, mektuplar, haber mektupları ve periyodik tipi yayınlar biçiminde olmuştur. Elle yazılan kitaplar eski çağlardan beri mevcuttur. Mektuplar kişiler arasında büyük ölçüde haber alma merakını gidermeye yarayan araçlar olarak ortaya çıkmıştır. Eski Roma'da Julius Caesar zamanında M.Ö. 100 ve 44 yıllarında imparatorluk ölçüsünde bir kamuoyu yaratmak amacıyla Senato oturumlarına ait tutanakların Acta Senatus adıyla yayınlanması emredilmiş, böylece siyasal olaylar ve haberlerin halka duyurulması yolu açılmıştır. Bir süre sonra bugünkü resmi gazetenin ilk şekli olan Acta Publica adlı bir sayfalık bültenler ortaya çıkmıştır. Yine o dönemde halkı ilgilendiren günlük önemli olayları kapsayan Acta Diurna adıyla bildiriler yayınlanmaktadır. Elle yazılan bu bültenlerde önemli toplumsal ve siyasal olaylar, evlenmeler, iflaslar, idamlar, cenaze törenleri, yargılar, seçimler, anlaşmalar, kanunlar ve askeri savunma ile ilgili konular yer aldığı gibi bir göktaşının düşmesi veya benzeri afetlerden spor gösterilerine, gladyatör oyunlarına kadar çeşitli günlük olaylarla ilgili haberlere değiniliyordu. Yeni çağda ise çeşitli ülkelerde el yazması haber mektupları yayınlanmaya başlamıştır. Özellikle 15. yüzyılda İtalya'da soyluların haber alma ihtiyacını gidermek amacıyla ortaya çıkan ve mektup yazarlığına meslek edinen profesyonel haberciler, bugünkü gazetecilerin ataları sayılmaktadır. Bu haber mektupları ancak yeni çağda basım tekniklerinin icadıyla geniş halk kitlelerine yayılmıştır. Periyodik tipi yayınlar ise almanaklar halinde ortaya çıkmıştır. Almanaklar, takvim bilgileri veren yıllıklar. Önceleri yıllık veya üç aylık şeklinde başlamış, 16. yüzyılda haftalık almanaklar yayınlanmıştır. İlk günlük gazeteler ancak 18. yüzyılda ticari kapitalizmin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmış, gazetenin tam anlamıyla günlük hale gelmesi 1789 Fransız devriminden sonra mümkün olmuştur. 5. Türkiye'de basının gelişimi. Batı matbaayı Asya'daki gelişmelerden yararlanarak kurarken Osmanlılar matbaayı batıdan aldılar. Matbaa batıdan 300, gazete 250 ve reklamcılık 200 yıl sonra geldi. Osmanlı İmparatorluğu'nda sistemli denebilecek haber toplamı İstanbul'un merkezi yönetim için gerekli haber alma sistemi biçimindeydi. İmparatorlukta basına ilgi 18. yüzyılda yabancı tüccarların ticari amaçlı girişimleri çerçevesinde kalmıştır. Ancak Osmanlı entelektüellerinin ve yönetiminin Batı'nın ileri yöntem ve araçlarını elde etme çabasıyla birlikte basın ve basın önem kazanmaya başladı. Bu da 1830'lardan sonra başladı ve yavaş biçimde gelişti. İlk Türk basım evi İbrahim Müteferrika'nın Sultan Selim semtindeki evinin alt katında Aralık 1727'de kuruldu. Ancak ilk gazetelerin yayınlanması için bir süre daha beklenmesi gerekti. İlk gazeteler yabancı dilde ve genellikle Fransızca olarak yayınlandı. İstanbul'da Fransız elçiliği basım evinde basılan ve 1795 yılında Fransızca olarak yayınlanan bu gazetenin adı Bulletin de Nouvelle'dir. 15 günde bir 6 ila 8 sayfa halinde çıkmıştır. Türkçe olarak yayınlanan ilk gazete ise 1 Kasım 1831'de yayınlanan Takvim-i Vekayi'dir. Hükümetin yaptığı işleri halkı duyurmak amacıyla özel buyrukla ortaya çıkmıştır. Başlangıçta haftalık olarak çıkarılmış, ilk sayısı 5 gün üste basılmış, devlet büyüklerine, ulemaya, yüksek rütbeli memurlara, taşradaki eşrafa ve elçiliklere gönderilmiştir. Takvim-i Vekayi 1920'de Ceride-i Resmiye, 1922'de Resmi Ceride, 1928'de ise resmi gazete olmuştur. 1 Ağustos 1840'da William Churchill adlı bir tüccar Ceride-i Havadis gazetesini yayınlamaya başladı. Takvim-i Vekayi devletin yönetiminde çıkan resmi, Ceride-i Havadis ise devletten yardım gören yarı resmi gazetelerdir. İlk özel Türkçe gazete ise Tercüman-ı Ahval'dir. 21 Ekim 1860'ta yayın hayatına başlayan Tercüman-ı Ahval, özel girişim tarafından ve hazineden yardım almadan çıkarılan ilk Türk gazetesidir. Çapanzade Agah Efendi tarafından yayınlanmıştır. 11. ayrımın sonu sayfa 178.